Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar. Kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası başlıyor.
Kitap Kafası'na hoş geldiniz. Ayça Derin Karabulut ben. Kafa Radyo'dayız. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada yine yeni çıkanlardan bahsedeceğiz. Edebiyat dünyasında neler oluyor? Birkaç tane etkinlik önereceğim ve en nihayetinde kitap kulübümüzden bahsedeceğim size. Mart ayında ne okuyoruz, ne zaman buluşuyoruz? Ama hepsinden önce güzel bir şarkı dinleyelim. O şarkının ardından Kitap Kafası'na başlayalım.
Kalbimde sancısı geçmiyor ki zamanla. Sensizken bırakıp her şeyi bir kenara. Gidesim geliyor, acı veriyor yeni bir güne başlamak. Gözlerimdeki yaşı saklamak, her bedende seni koklamak acı
Kafasına tekrar hoş geldiniz. Ayça Derin ben. Yeni çıkan bir kitapla hemen başlayalım. Aslında dediğim gibi birden fazla yeni çıkan kitaptan bahsedeceğim size. Can Yayınları'nın yeni çıkanlarıyla, hatta gelecek olanlarıyla bu ay içerisinde bir tane iki tane kitap ayırdım. Onlardan bahsedeceğim size o listeden. Aslında kalabalık bir liste. Efendim Edouard Louis, Babamı Kim Öldürdü'den biliriz. Edin'in sonu aynı şekilde okumuştuk. Çok sevilen genç bir yazar, Fransız. Çok satan bir yazar ülkesinde de dünyada da. Edouard Louis'nin yeni kitabı Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri adlı kitabı Can Yayınları'ndan çıkacak. Bu kez annesine odaklanıyor bu kitapta. Fransız toplumundaki bir kadının bir sosyal statüden farklı birine geçişini anılar üzerinden anlatırken okuru bu dönüşüme tanık ediyor. Heyecanla bekliyorum bu kitabı. Çünkü Edward Lee çok sevdiğim bir yazar. Aynı zamanda Onur Ünsal da kendisinin bir oyununu oynuyor. Kitabından uyarlanmış bir oyunu Moda sahnesinde. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hatta belki tarihlerine ne zaman varmış. Şahane bu cuma bu cuma Moda sahnesinde Babamı Kim Öldürdü oynuyor. 95 dakikalık bir oyun. Onur Ünsal tek kişilik performans sergiliyor. Artı 18 yaş sınırı var oyunun bu arada. Nedenini bilmiyorum aslında, yani o kadar yaş sınırlı bir oyun değil. Yine de söylemiş olayım. Biraz önce bahsettiğim Fransa'nın genç ve etkili yazarlarından biri olan Edouard Louis'nin Babamı Kim Öldürdü isimli romanının uyarlaması bu oyunda. Bunu da izleyebilirsiniz. Yine Can Yayınları'ndan çıkan başka bir kitapla devam ediyorum. Amerika'nın en büyük romancılarından biri olan, böyle anılan ve toplumsal konuları ayrıksı ve ironik bir dille irdelemesi sebebiyle pek çok eleştirmen tarafından bela yaratan yazar olarak tanımlanmış bir yazar Philip Roth, bir tür üçleme olan kitabının ilki Meme okurlarla buluşuyor Can Yayınları'ndan. Yine Philip Roth da çok sevdiğimiz bir, çok sevdiğim bir yazardır. Bu üçlemenin ilk kitabını da heyecanla bekliyorum. Telek'ten çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz. 1886'da Londra'da kurulmuş olan anarşist yayın evi Freedom Press tarafından düzenlenen Neden Çalışalım Ki? 2.3. Boş zaman toplumuna dair savlar. Neden bazılarımız devasa otomatik üretim çağına girene kadar hala çalışıyor, diğerleri ise işsizlikten açlık çekiyor? Vaat edilen dinlence toplumu nerede sorularına yanıt arıyor bu kitap. 19. yüzyıldan günümüze yazar ve sanatçıların yazdığı, tırnak içinde, işi, onun kapitalizm altındaki biçimini ve alternatif bir toplumun olanaklarını inceleyen provokatif makale ve illüstrasyonlardan oluşan bir koleksiyon. Bunu da merakla bekliyorum. Ciddi şekilde merak ettiğim bir kitap oldu. Bir başka yeni çıkan kitap, efendim, Gösta Berling efsanesi Selma Lagerlöf'ün kitabı. Bu bir roman, 440 sayfalık bir roman. Efsanelere ve masallara anlatımında büyük yer ayıran yazar, 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne yüksek idealizm, canlı hayal gücü ve manevi algılama yeteneğiyle karakterize yazıları gerekçesiyle layık görülürken, 19. ve 20. yüzyılın alanında öncü yazarları arasına adını yazdırdı. Yazarın 1891'de yazdığı ilk romanı olarak günümüzde bile ilgiyle okunan Gösta Berling efsanesi 1924 yılında Beyaz Perde'ye taşındı ve Maurice Stiller'in yönettiği, Greta Garbo'nun başrolünde olduğu aynı isimli filme ilham kaynağı oldu. Şimdi ise kitabı tekrar basıldı. Ayrıca İsveç Ulusal Bankası'nın ülkenin ilk Nobel ödüllü yazarı olmasından mütevellit Selma Lagerlöf'ün 20 İsveç kronu banknotunun üzerine bir portresini ve Gösta Berling efsanesinden de bir alıntısını yerleştirdiğini söyleyeyim. 1990'ların ilk yıllarından 2016'ya kadar dolaşımda olmuş bu 20 İsveç kronu, Nobel ödüllü Selma Lagerlöf'ün portresinin olduğu. Ne kadar onur verici bir şey, bir yazar için enfes bir şey. Keşke bu parayı bulabilsek, bir yerden buluruz belki, koleksiyoncular da vardır. Neyse, en nihayetinde Hermann Hesse'miz demiş ki bu kitap için ve yazar için, bu büyük hikaye anlatıcısının her kitabı bize sanatının şaşırtıcı örneklerini sunmaya devam ediyor. Avrupa'da hiç kimse bu kadar unutulmaz masallar anlatamaz. Gösta Berling efsanesi Selma Lagerlöf imzasıyla Everest Yayınları'ndan çıktı. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından kitap kafasında yeni çıkan kitapları konuşmaya devam edeceğiz.
sendeki bende. Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme. Hayran oldu gülüm bu dünya, aşka büründü başka. Başka diyarda bir benden güzeli mi var? Ömrüm bir dibil oldu, sevdam coştu kudurdu aşka. Karşı diyarda bir senden güzeli mi var?
Kitap kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni çıkan kitaplardan bahsediyoruz. Efendim, yine Everest yayınlarından devam edelim. Anne Quinn, deneysel bir kalem, trajik bir yaşam. Bu arada Everest'in bültenlerini çok beğeniyorum. Yeni çıkanları yaptığı, yeni çıkanları derleyip hazırladığı, işte hani böyle sadece bu kitap çıktı falan demediği, yazarı hakkında işte biraz önce 20 İsveç kronu detayını verdim. Yine onu o mail bülteninden öğrendim, yeni çıkanlar bülteninden. Buradan Everest yayınlarının bu incelikli çalışmaları için onlara ayrıca teşekkür ederim. Çünkü hem ya okuması çok keyifli, benim bu işim bu olduğu için, işime yaradığı için demiyorum, bir okur olarak öğrendiğim çok şey oluyor. Çok teşekkür ederim. Hem de yani bütün yeni çıkanları böyle titizlikle ve incelikle mail olarak ve detaylıca bir metin olarak bize gönderiyor olmaları, okurlara gönderiyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim bunun için. Yine aynı bültenden öğrendiğim ve derlenen, yazar hakkında derlenen bilgilerle devam edelim. Anne Quinn 1936 yılının Mart ayında Brighton'da alt orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş bir yazar, İngiliz edebiyatının en cesur ve ilerlemeci kalemlerinden biri olarak kendi dönemine damga vurmuş olan romancılar arasında yer alıyor. Kısa yaşamına ve edebi yolculuğuna az sayıda ama etkili eserler sığdırmış. Bu yayınlanan kitapsa Everest'ten yayınlanan 3. kitabı Triptikler. Şubat ayında okurla buluştu. Eski opera sanatçısı olan babası Nicholas Quinn'in ailesini terk etmesinin ardından annesi tarafından tek başına yetiştirilmiş Quinn, 37 yıllık ömrüne onlarca zorluğun ve mücadelenin arasında bugün dahi edebiyat dünyasında ilham kaynağı olan eserler sığdırdı. Brighton'daki Kutsal Ayin Manastırı'nda 17 yaşına kadar eğitim almış, genç yaşlarda daktilo öğrenmiş ve okulu bırakarak önce bir avukatlık ofisinde, daha sonra da bir yayın evinde çalışmış. Belli bir düzene sadık kalmayı reddetmiş ve genç yaşta zamanın ruhunun da etkisiyle bohem bir ruh haline ve özgürlük tutkusuna sıkı sıkıya sarılmış. Sanata ve edebiyata ilgisi erken yaşlarda derinleşmiş, ergenlik çağında dramayla ilgilenmiş. Profesyonel bir görev ile bir tiyatro topluluğuna katıldıktan sonra Royal Academy of Dramatic Art'ın seçmelerine başvurmuş ve bu süreçte ciddi bir sahne korkusu yaşadığı için kısa süre içinde tiyatroya dair umutlarını yitirmiş. İlk romanını 26 yaşında tamamladıysa da yazarlık serüveni okulu bıraktıktan sonraki ilk dönemlere dayanıyor. Sekreter olarak çalıştığı sırada yazdığı bir roman birçok yayıncı tarafından reddedilmiş. Bu durum karşısında yılgınlığa düşmemiş, ikinci romanını da yazmaya karar vermiş. Erken yaşlardan itibaren ruh sağlığı sorunlarıyla uğraşan Anne Quinn, sinir krizleri ve şiddetli halüsinasyonlara maruz kalmış. İlk romanı Berk, belki de Berk diye okunuyor, bilmiyorum. Berk diye yazılıyor ama. Berk'ten itibaren ilk romanı hissedilen olgular deneysellik ve cesaret oldu. Kalemindeki kişiliğini gerçek hayatında da taşıyan yazar vukuat olarak tanımlanabilecek ama bir o kadar da ufak olaylarla yayıncısı John Calder başta olmak üzere çevresindeki insanların başına zaman zaman dertler açtı. Bununla eş zamanlı biçimde başarılı bir yazar olarak hayatını sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmiş. Elde ettiği burslar ve olanaklarla coğrafyaları gezmiş, farklı coğrafyaları ve ait olduğu sosyo-kültürel tabakanın sahip olamadığı kültürel deneyimlere sahip olmuş. Bir gün İsveç'te bir kar yığınının içinde çıplak bir biçimde yuvarlandığı için tutuklanırken başka bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ediyor. Gelişmekte olan hippi kültürünü tanıyor ve deneyimliyordu. 37 yıllık yaşamını türlü trajedi ve arayışla sürdürmüş. 1936 yılında doğduğu Brighton'da 1973 yılında boğularak hayatını kaybetmiş. Queen hakkında resmi bir dayanak olmasa da yaygın kabul gören eğilim onun intihar ettiği yönünde. Everest'ten çıkan 3. kitabı Triptikler ise 1972 yılında yayımlanmış ve 4. ve son romanı yazarın. Yazarın önceki eserlerinde de görülen deneysel üslubun daha uç noktalara geldiği kitap, gerçekliğin ve sürreal olguların birbirini tamamladığı bir eser. Fiziki ve edebi sınırları kaldıran anlatısıyla Anne Quinn'in özgün ve özgür dünyasına okuru da davet ediyor. Selvi Danacı'nın çevirisiyle ilk defa Türkçeleştirildi. Carol Anand'ın illüstrasyonuyla da zenginleşti. Efendim, Everest bu kitabı bastı. Anne Quinn Triptikler, eğer ilginizi çektiyse tavsiye ederim. Ve tüm bu detaylar için bu bilgileri derleyen Everest yayınlarının editörlerine çok teşekkürler. Evet, bir sergi önerisiyle geldim. 14 Mart'ta açıldı. İstanbul'daysanız eğer ya da o tarihlerde İstanbul'a yolunuz düşecekse, ki uzun bir aralık. 14 Mart 20 Ekim 2024 tarihleri arasında çok kıymetli, Türkiye'nin en önemli fotoğrafçılarından birinin, Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden birinin, Ozan Sadıç'ın sergisi var. Serginin adı Fotoğrafçının Tanıklığı. Ozan Sadıç'ın çalışmalarından oluşan geniş bir seçki var İstanbul Modern'de. Dünyada fotoğrafın en saygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin 1950'lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutmayı amaçlıyor. 70 yıllık fotoğraf kariyeri var Ozan Sadıç'ın ve bu sürede Türkiye pek çok açıdan kayıt altına almış biri. Özellikle fotoğrafın nispeten az çekildiği dönemde ürettiği çalışmalarla Türkiye'nin görsel belleğinin oluşumunda çok önemli bir rol oynuyor. Sergide yer alan seçki, ülkeye yön veren politikacılar, sanat ve edebiyatın önde gelen isimlerinin portrelerinin yanı sıra her alanda değişimin yaşandığı bu yıllarda çalışanları, eğlenenleri, kısacası sıradan insanlarla dolu sokak hayatını hümanist bakış açısıyla yansıtan siyah beyaz ve renkli tam 127 fotoğraftan oluşuyor. 1950'lerden başlayıp ülkenin görsel bir panoramasını izleyiciyle buluşturuyor. Fotoğrafların üretildiği teknik ve dönemi de işte Vintage Baskılar ve Hayat dergisinden örneklerle aktarıyor. Serginin küratörleri Merih Akoğul, Demet Yıldız Dinçer, danışman ise Doktor Ruhi Oğuz Sadıç. Serginin adı Ozan Sadıç, Fotoğrafçının Tanıklığı. 14 Mart 20 Ekim tarihleri arasında İstanbul Modern'de. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından Kitap Kafası devam edecek. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Oh,
ti razım parlayacak bu yaz. Gökteki aşk yıldızım benimle sona sür. Sonuna kadar sür. Çok büyük olay bu, geri durma kolay mı? İlk adımı atsam sürse sonsuza kadar. Bu yazı unutmam. Mümkün değil yıldızlar yanımda hepsi parlak. Şansım bu gece uyumaz. Baktım da etrafa sen gibi yok burada.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni çıkan kitaplarla ve birkaç etkinlik önerisiyle kitap kulübünden bahsedeceğim. Efendim bu ay biliyorsunuz bizzat şahsımın bir kitap kulübü var. 1,5 seneyi geçti. Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda her ay ayda 2 kere fiziken buluştuğumuz bir kulüp bu. Yarın kulübün ilk buluşması var. Birinci buluşmada kitap kulübüne gelen arkadaşlarla kendi aramızda okuduğumuz kitabı değerlendiriyoruz. İkinci buluşmada ise kitabın yazarını davet ediyoruz ve sorularımızı, merak ettiklerimizi yazarın kendisine bizzat iletiyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Çok sevdiğim bir gün. Tiyatro zaten çok sevdiğim bir tür ve tiyatro metinlerini okumayı da çok sevdiğim için Mart ayını kendimce bir tiyatro ayı olarak ilan ettim. Ve bu sebeple de bir tiyatrocuyu ve aynı zamanda bir oyun yazarını, yani bir yazarı ve tiyatrocuyu kulüpte ağırlamak istedim. Berkay Ateş. Yarın Berkay Ateş'in Sessizliği Vurun isimli kitabını konuşacağız. Sessizliği Vurun çok yakında Everest'ten çıktı. Ben de burada size birkaç kere bahsetmiştim. İçinde 4 tane oyun ve 1 tane de, çok pardon, 5 tane oyun, 1 tane de öyküsü var Berkay Ateş'in. Şu anda sahnelenmeye devam eden Uykusuz Bir Rüya Salim ve kendisine 2017 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü kazandıran Hakikat Elbet Bir Gün de var. Ve onun dışında 3 tane oyun daha artı 1 tane de öyküsü var Berkay Ateş'in. Yarın saat 7'de Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda olacağım. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy şubesi nerede derseniz, Kadıköy'deki Kadıköy Eminönü İskelesi'nin üst katındaki enfes manzaralı kitapçı. İkinci buluşma ise 30 Mart Cumartesi günü saat 15'te yine aynı yerde, Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda, iskelenin üst katında sizleri bekliyorum. Efendim, havalimanında bir hafta. Alain de Botton'un kitabı, bir deneme kitabı önereceğim size bu sefer. Eğlenceli ve ilgi çekici bir aktivite olarak günümüzün en işlek ve modern havalimanlarından birinde bir hafta vakit geçiren ve sınırsız giriş izniyle havalimanını tepeden tırnağa inceleme fırsatı bulan Alain de Botton, üzerinde düşünmemiz gereken pek çok konuya vurgu yaptığı bu kitabında zeki, muzip ve ufuk açıcı bir anlatım sunuyor. Havalimanında bir hafta, de Botton'un izlenimlerine ünlü fotoğrafçı Richard Baker'ın karelerinin de eşlik etmesiyle okurlar için hayli gerçekçi bir deneyime dönüşüyor. İlgilisine tavsiye ediyorum. Ben de bu kitabı sipariş verdim. En kısa zamanda okuyacağım. Efendim bir şiir kitabıyla devam edelim. Osman Palabay'ın Lakin yayınlarından şiir kitabı çıkmış. Atlar, Kurşunlar ve Plastik Masalar kitabın adı. Pek çok söyleşisini okuruz dijital ve matbu yayınlarda sevgili Osman'ın. Şiir ve inceleme yazılarıyla da bilinir. Ve yeni kitabında duyurusunu yapmak istedim buradan. İlk kez okur karşısına çıkacak şiirleriyle birlikte daha önce dergilerde yayımlanmış şiirleri de yer alıyor kitapta. İnsanın iç dünyasına dair sorgulamalarını ve duygusal karmaşıklıklarını yansıtırken okuyucularını ihtimallerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Kitabın arka kapak yazısını Haydar Ergülen kaleme almış ve şöyle diyor. Osman Palabıyık içi de içlilerden, işi de içlilerden olanlardan. Lise öğrencisiyken tanımıştım onu. Galiba hem gözlerindeki hem sözlerindeki yumuşaklıktan etkilenmiştim ilk. Sonraki yıllarda yazdıklarında, söylediklerinde, yaptıklarında içi yol göstermiş olmalı ki ona. Giderek dünyaya da içiyle bakmaya başladı ve böylece Osman Palabıyık'taki içlilikten dünyada arkadaşları, okurlar, yazı ve şiir de nasibini aldı. Şiirlerini okurken üzgünlüğünde de, sevincinde de onun erken kalenderliğinin gülümseyişini gördüm. Dünyaya da, sözcüklere de yük olmak, ağırlık vermek istemeyen bir şair o. İçini açtığı sözcüklerin içi yeryüzüne açık, her okuyuşta daha da açılacak ve bu şiirler yazında, güzünde sevinç ve hüznün ayrılmaz kardeşliğiyle okunacak. Ne kadar güzel yazmış. Efendim, Atlar, Kurşunlar ve Plastik Masalar Lakin yayınlarından çıktı. Kuzeye doğru gidelim biraz. Kuzey Edebiyatı'nın büyük ismi Tove Jansson'ın tüm dünyada 50'nin üzerinde dile çevrilen Mumi kitapları Türkiye'de okurlarla buluşuyor. Hayaller, umutlar, sevgi bağları ve dostluklar etrafında şekillenen seri Mumi Vadisi'nin muhteşem atmosferinde geçen Mumi Kışı'yla devam ediyor. Mumi Kışı'nda tüm mumiler her yıl olduğu gibi kış uykusuna yatmışken, kışın ortasında uyanan Mumiş bir daha uyuyamadığı için tek başına kalır ve ilk kez kışı ve soğuğu deneyimler. Dinozor Genç Yayınları basıyor bu kitapları. Çeviri Ali Arda'ya ait 128 sayfalık bir kitap. İsveççeden dilimize direkt olarak çevrilmiş bu arada. Bunu da söyleyeyim. Mumi Kışı raflarda ve internet satış sitelerinde okurlarını bekliyor. 2022 Booker ödülü adayı Koloni'nin yazarı Audrey Magin'in kaleminden çıkan bir kitap Yüzleşme. İkinci Dünya Savaşı'nın göbeğinde aşka ve aile olma olasılığına tutunan iki yalnız kalbi mektuplarla birbirine mühürleyen epik bir roman. 10 dilde yayımlanmış, ayrıca beyaz perdeye de uyarlanmakta olan bir roman ve çok güçlü bir roman. Okuru iktidar halk kesişiminde ve ilişkisinde süregelen ikiyüzlülüğün altını eşelemeye ve sen olsan ne yapardın sorusunun peşinden dürüst ve sahici yüzleşmelere davet ediyor. İnsan eliyle yaşanan kıyımlara karşı topyekun sergilenen hissizleşmenin köklerine inmemizi sağlıyor. Başkasının felaketine susmanın ya da ondan yararlanmanın açtığı onulmaz yaraları bir güzel deşiyor. Kitabın konusu şöyle. Bir yanda Almanya'nın Rusya cephesinde görevli Alman askeri Peter, öteki yanda ailesiyle birlikte Berlin'de yaşayan Katerina. Birbirlerini daha önce hiç görmeyen bu iki insanın kaderi gıyaben kıyılan bir nikahla birleşir. Apayrı çıkarlar gözeterek imzaladıkları bu akit, tanışmalarından sonra verdikleri bağlılık sözüyle bambaşka bir dönemece evrilir. Savaşın zorlu koşulları altında günden güne ezilen Katerina ağır bedeller öderken cephedeki Peter'ı hayata bağlayan yegane şey bir an önce yeni eşine geri dönmek olur. Mektup satırlarında akıp giden ilişkileri zamanla kök salmaya başladıkça değişimin ve dönüşümün ayak sesleri şiddetlenir. İkili önce adım adım kendi içlerinde, sonra ise birbirleriyle bir yüzleşme yaşayacaktır. Audrey Magin, savaşın sıcak nefesiyle uyutulan ve uyuşturulan bir toplumun bıçak sırtı hikayesini anlatıyor Yüzleşme'de. Kitabın adını tekrar edeyim. Audrey Magin, Deli Dolu Yayınlarından çıkan Yüzleşme kitabı, çeviri Niran Elçi'ye ait, tavsiye ediyorum. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
Tek başıma içtim kahvemi, yudum yudum aktı özlemin. Akasyalarda ardından derin uykuya daldı, güz oldu hayallerim. fotoğrafın kasırga, bakışların yel değirmeni. Döner durur sarar yine ta en başına, sanki birkaç asır öncesi. Saçak saçak buz dökülür hatıralara, deler geçer gecem zemheri. Ah, akıyor akıyor hayat yine böyle aldırmadan. Gün sayıyor sayıyor duaları usanmadan, hiç yorulmadan. Sen benim olmazımsın ha, elimden gelmezim sine. Tünel tünel atsam yine kapı duvar, her sokak çıkmazım sine. Tünel tünel atsam yine kapı duvar, her sokak çıkmazım sine. Sedef sedef sıcak kumlara, dalıp dalıp karanlıklara. İnci yolu penzifiri okyanuslara, kabuğumdan çıkmazım sına. İnci yolu penzifiri okyanuslara, kabuğumdan çıkmazım sına. Tünel tünel atsam yine kapı duvar, her sokak çıkmazım sına. Sedef sedef sıcak kumlara, dalıp dalıp karanlıklara. İnci yolu penzifiri okyanuslara, kabuğundan çıkmazım sına. İnci yolu benzifiri okyanuslara, kabuğundan çıkmazım sına.
Kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir etkinlikle açayım bu bölümü de. Efendim, bu hafta sonu Latife Tekin'imizin söyleşisi var Arter'de. Arter Kütüphane Söyleşileri serisini başlatıyor ve ilkinde 1983 yılında yayımlanan ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm'den, 2022'de yayımlanan Zamansız'a 40 yıldır Türkiye'nin edebiyat ortamını yenilemeye devam eden o şahane kadın, şahane insan Latife Tekin'imiz var. Doğayla kurduğu ilişkiyi sanat anlayışının merkezine alan Latife Tekin sohbetinde sanatın rolünü edebiyat penceresinden ele alacak. Ücretsiz bir etkinlik Arter İstanbul'da. Katılım vesaire de gerek yok. Yaklaşık bir süre, bir saat yazıyor ama bu eminim uzar. Yani değişkenlik gösterebilir yazıyor. Etkinliğin dili Türkçe. Cumartesi günü 23 Mart'ta saat 5'te Arter İstanbul'da buluşmak üzere diyelim. Efendim, Proust'un Kayıtsız Adam adlı öyküsüyle devam ediyoruz. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı, Ayşenaz Cengiz çevirisiyle. Kısa ömürlü bir dergide yayımlanmış, sonra da herkes tarafından unutulmuş bir öykü bu Kayıtsız Adam. Philip Kolb tarafından yeniden bulunmuş. 1896 yılında La Vie Contemporaine dergisinde yayımlanmış öykünün. Proust 22 yaşındayken 1893 yılında yazılmış olduğunu hesaplayabiliriz, böyle düşünebiliriz. Yani 22 yaşında yazdığı bir öykü Kayıtsız Adam. Bir gençlik yapıtı ve bu yapıtta karşımıza çıkacak son derece Proustvari izlekler ve sözler bizi hem eğlendirecek hem de merak içinde bırakacak. Kayıtsız Adam, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Marcel Proust'un 22 yaşında yazdığı ve yıllar sonra unutulduğu yerden yeniden çıkartılan ve yeniden hatırlanan öyküsü. Efendim, geçtiğimiz haftalarda da anlattım. Yani çok sevdiğimiz Ani Erno'muzun yeni romanı geliyor diye çıktı. Genç Adam, Can Yayınları'ndan Siren İdemen çevirisiyle yine tutkulu bir aşk öyküsü okuyoruz efendim. Ancak bunun yanı sıra zaman, bellek ve yazıyla kurduğu ilişkinin de bir özeti gibi adeta genç adam Ani Erno'nun. Yaşadıklarımı yazmazsam yaşananlar tamamlanmamış olur, yaşandığıyla kalır diyor kitabın girişinde. Genç Adam, Ani Erno'nun 1990'ların sonunda 50'li yaşlarındayken kendisinden 30 yaş kadar küçük bir üniversite öğrencisiyle gelecek beklentisi olmaksızın kısa sürede gelişen tutkulu aşk ilişkisini anlatıyor. Bu ilişki onu gençlik anılarına geri götürüp kendisini yaşlanmamış, zamanın dışında ve hayatını geriye doğru yaşıyormuş gibi hissettirirken aynı zamanda kararlılıkla geride bıraktığı sınıfsal geçmişinin de bir aynasına dönüşüyor. Ani Erno'nun Genç Adam adlı yeni romanı incecik bir roman. Şahane, okuması çok keyifli her zamanki gibi. Can Yayınları'ndan çıktı. Tavsiye ediyorum. Ani Erno'nun bütün kitaplarını her zaman tavsiye ettiğim gibi. Hayali Bir Hayat. Efendim, Siglinde Gesiel'in Alberto Manguel'le yaptığı söyleşilerden oluşan bir kitap. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı, Orhan Düz çevirisiyle. Okumanın Tarihi, Geceleyin Kütüphane, Kelimeler Şehri gibi kitaplarıyla dünya çapında bir okur kitlesine kavuşsa da kendini her şeyden önce bir okur olarak tanımlar Manguel. Covid-19 pandemisinin ilk yılında İsviçreli gazeteci Gisele verdiği söyleşide hayatında ve okurluğunda rol oynayan her şeyi içtenlikle anlatıyor. Sıra dışı anne ve babasını, ona Alman kültürünü tanıtan dadısı Elin'in damgasını vurduğu çocukluğunu, anne babasının memleketi Arjantin'le olan ikircikli ilişkisini ve hayatı boyunca yoldaşı olmuş yazarlarla kitapları, geçirdiği felçten sonra konuşma yetisini nasıl yeniden kazandığını, kukla yapma hobisini, her şeyi konuşuyor. Manguel'in kelimelerden inşa edilmiş dünyasına ve bu dünyanın kaynaklarına samimi bir yolculuk. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı Hayali Bir Hayat. Yine Yapı Kredi ile devam ediyoruz efendim. Amin Maloof'un denemelerini bir araya getirdiği ve Ali Berktay'ın çevirisini üstlendiği Labirent kitabından yine bahsetmiştim. Geçtiğimiz haftalarda çıktığını haber vermeye geldim. 2022 yılında Avrupa'nın göbeğinde geçmişin travmalarını tetikleyen yıkıcı bir savaş patlak verdi. Nükleer felaket senaryolarının gerçeğe dönüşmesine ramak kaldı. Demirden bir el Batı'yı Rusya ve Çin'le karşı karşıya getirdi adeta. Kibirli ve bencil yöneticilerin, aklı küçümseyip eşitsizliği besleyen köhne ideolojilerin hükmü altındaki çağımız son hızla uçuruma doğru sürüklenmekte. Günümüzde ne Batı ne de hasımları insanlığı hapsolduğu bu labirentten çıkarmaya muktedir. Batının da doğunun da yaydığı ışık dünyayı aydınlatmakta artık yetersiz ama umutsuzluğa yer yok. Amin Maloof Labirent'te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor. Meiji döneminde büyük bir modernleşme emresi kazanarak Asya'nın yükselen gücü olan Japonya, uzun yıllar batılı uluslar için tehdit oluşturmuş Rusya, 21. yüzyılda ekonomik üstünlüğünü ilan eden Çin ve gezegenin hala kültürel, teknik ve ekonomik anlamda süper gücü sayılan Amerika Birleşik Devletleri. Yolunu ve yönünü kaybetmiş insanlık için bir pusula deniyor bu kitap için. Amin Maloof'un yeni kitabı Labirent. Efendim, Rebecca Seale'in Tek Başına adlı kitabı Düşbaz Kitaplar tarafından Gökçe Çalışkan çevirisiyle yayımlandı. Yıllar önce geleneksel tam zamanlı çalışma hayatına son verip kendi kendinin patronu olan gazeteci ve editör Rebecca Seale'in 10 dile çevrilmiş kitabı Tek Başına, kendi işinin patronu olan, evden, uzaktan ya da hibrit çalışanların tek başına çalışmanın gerektirdikleriyle mücadelesine katkı sağlamayı, keyifle çalışıp iyi yaşamalarına ve iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Hem psikolojik hem de fizyolojik öneriler sunuyor bu kitap. İşte tek başına çalışmanın olumlu ve olumsuz yanlarını analiz ediyor. Bunu yaparken anlamlı iş kavramını irdeliyor. Esnek çalışma saatleri, erteleme sorunu gibi birçok konuyu odağına alıyor ve bu sistemde çalışan tanınmış isimlerden örnekler ve alıntılarla daha da renkli hale geliyor. Ayrıntı Yayınları'nın dünyanın farklı köşelerindeki yeni hikayeleri ve düşünceleri keşfe çıkan Dinamik markası Düşbaz kitaplarından çıktı. Tek başına Rebecca Sia'nın yeni kitabı. Efendim, son olarak bir yemek kitabıyla devam edeceğiz. 6 Şubat depremleri sonrası hazırlanan 400 sayfalık bir tarif kitabı. Bölgedeki 10 ilden özel reçeteler gün yüzüne çıkıyor bu kitapta. Anka Yemek Birleştirir kitabın adı. Sadece yöresel malzemeleri değil, aynı zamanda o bölgenin tarihini ve kültürünü de masaya taşıyarak birleştirici ve etkileyici bir hikaye anlatılıyor kitapta. Bu yönüyle bölgenin tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmasını destekliyor. Jumbo markası bu anlamlı projeyle lezzetlerin birleştirici gücünü vurgulamak ve söz konusu tariflerin ölümsüz olmasını sağlıyor. Anka Yemek Birleştirir kitabında projeyi hayata geçiren yazar ve şefliğinin yanı sıra yemek fotoğrafçısı, yemek stilisti, reçete danışmanı da olan Aydan Üstkanat'ın önderliğinde 9 kişilik ekip depremde zarar gören 10 ilin mutfağını bir araya getirmiş ve bu bölgedeki lezzetleri bu kitapta birleştirmiş. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'dan gelen özel reçetelerden oluşan 400 sayfalık tarif kitabı, ekibin bölge halkıyla yapılan görüşmelerin ardından hayat bulmuş. Jumbo'nun desteklediği bu kitap için hem Jumbo'yu tebrik ediyorum hem de emeği geçen herkesi, ilgilisine tavsiye ederim. Kitap Kafası'nın sonuna geldik. Haftaya aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Ben Ayça Derin Karabulut, burası Kafa Radyo.
Arıyor gibiyim, ellerimde mumla, haklıydın güzelim, hepsi benim hatam. Seni öpüp de başıma koymadıysam, tenine esen o rüzgar olmadıysam, ilk görüşte yüzünü takmadıysam, benim hatam. Yürüyorum caddelerde bekliyorum, baby beni fark edersin diye. Diliyorum affedersin, bir şans daha yok demem affedersin beni. Yürüyorum caddelerde bekliyorum, baby beni fark edersin diye. Yaşanabilir böyle yalnız, su gibi geçer anlamazsın. Koşabilirim peşine düşüp ama bana yine inanmazsın. Akışta kaldım çıkamıyorum, yatağımda kokumla kıranıyorum.
Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası sona erdi.